Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 52. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Togan Karataş.
İle beraber bugün NBA'de yaşanan gelişmeleri, NBA'de takımların form durumlarını, oyuncu bazında nelerin değiştiğini, hangi oyuncuların ön plana çıktığını ve birkaç magazin haberiyle beraber programımızı süsleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Orçun'dan yoksunuz yine. Orçun evet. Bu aralar bizi...
İyi böyle ya. İyi böyle, gerek yok ona. Tayland diyeti yapıyormuş.
Tayland diyeti yaptığı için herhalde. Orçun'a çok selamlar. Zaten hafta sonlarında Orçun'la beraber bir program daha göndereceğiz. Programa başlayalım.
Tamam.
NBA programı olduğu için biraz da konularımız az çok şekli şemali belli. Direkt üstünden konuşacağımız konular olacak. Şöyle başlayacağız. Programımıza öne çıkan takımların, yani formda olan takımların ve beklentiyi karşılamayan takımların
bir daha önce konuşmadığımız, yani ve bir iki tane takımı lazım. Seçtik özellikle konuşmak için.
2-3 hatta sayısı. Hı-hı. Çok konuşamadığımız takımlara da değinmek istiyoruz. Bunlardan biri de herhalde Indiana desek. Hı-hı. Indiana Pacers bu sene aslında sezon başlarken çok da umudumuz olmayan bir kadro planlamasıyla sezona girdiler. Ve sezon içinde bir sürü sakatlıkla mı da mücadele ediyorlar? Şu an mesela Miles Turner yine bir deplasman serisi kaçırıyor 6-7 maçlık. Öncesinde kaçırmıştı bir 10-12 maç. Belki daha fazla. Uzun ama Sabonis'ten katkı almaya başladılar. Ya işte bench'ten gelen Stephenson'ın bir sürü oyun hamlesi oldu. Ya yani eli çeşitlendirmeye çalışıyor aslında Indiana cephesi. Ama form durumuna baktığımızda 6. sıradalar ve son 10 maçın 5'ini kazanıp 5'ini kaybettiler. Togan, sen nasıl bakarsın Indiana cephesine doğuda? Playoff yapacağını az çok gözümüze kestirebiliyoruz.
Yapabilir. Ya ben Indiana'yı seçme nedenim şu. Biz bir önceki NBA programında beklentileri aşanları konuşurken Oladipo'yu unuttuk. En önemlisini unuttuk. Evet. Yani bu yılın en çok gelişme kat eden oyuncusu aslında muhtemelen Oladipo seçilecek. Victor hani bu net. 24 sayı, 5 rebound, 4 asist ve 24.4 verimlilik puanı ortalamasıyla oynuyor Victor Oladipo. Hani Westbrook'tan kurtulduğunda daha rahat oynayacağını bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Bir de Paul George'u gönderdikten sonra hani Indiana kazık yedi. Tırnak içinde diye düşünüyordu insanlar. Ama şöyle baktığımızda genç bir Oladipo'yu eklediler. Sabonis de genç bir oyuncu ve hani önünde iyi bir elit olmasa da üst seviye bir rol oyuncusuna dönüşebilecek bir potansiyeli var. Bu seneki performansına baktığımızda da Indiana'nın aslında Paul George'u çok da aramadığını düşünürüz. Çünkü Paul George zaten hani, fiilen orada olmak istemiyordu. Hani Eric Bledsoe'nun bir tweet'i vardı yani. Indiana'da olmak istemiyor. Zaten o aklı hep Lakers'ta ama eğer Minnesota için de aynı şeyi söyleyeceğim. Koç değişirse ve draft'tan doğru tercihler yaparlarsa bir çekirdek kurabilirler. Oladipo'nun etrafında Miles Turner'ın ben hala çok potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Yani Anthony Davis'in bir seviye altında NBA'nin en iyi 10 uzunundan biri olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Kendi pozisyonunda. Oladipo ve Turner'ın yanına bir tane daha oyuncu ekleyebilirlerse kanata elit bir oyuncu. Paul George kadar olmasa da
yani şimdi zorlayabilirler. Kalısın yani. Geliyor.
Yani şimdi evet o da bayağı aslında bu sezon o da beklentileri aşan oyuncu.
Bojan Bogdanović forvetleri. İşte ilk 5'in forvetleri.
Bogdanović olmuyor tabii.
Herhalde kanat yani. Oyuncusu dediğiniz biraz Bogdanović'in yerine iyi bir elit
daha
bir şutör.
Daha atletik ve daha şutör. Hani biraz daha fiziksel olarak da savunmada da ayakta durabilecek Bogdanović'in çünkü savunması
yine
çok
kötü. Yine de Bogdanović hiç fena olmayan bir sezon geçiriyor diyebilir miyiz?
Kendi standartında evet. Yani. Bojan iyi bir sezon geçiriyor.
Aslında Indiana'yı biraz şöyle değerlendirebilir miyiz Togan? Sezon başı öncesi yanlış bir cümle oldu. Sezon öncesi baktığımız zaman aslında şu an mesela 5. olması, pardon Doğu'da 6. olması bizim için beklentiyi aşmış gibi gözüküyor.
Bence başarıdır bu.
Çünkü ne olacağı belli olmayan bir Oladipo. Ne olacağı belli olmayan bir o kemik kadro.
Sabonis de aynı şekilde bilmiyorduk. Pek oynamadı çünkü.
Hele Miles Turner sakatlandıktan sonraki yani. Süreci öyle bir geçirdi ki Miles oyundayken de yine iyi maçlar çıkardı.
Yani şeyi vereyim. Indiana'nın Bogdanović, Collison, Oladipo, Turner, Young 5'inin
Young'u unuttuk mesela.
Young 5'inin net ratingi 0.5 artı. Genelde de aşağı yukarı o civardalar. Ama şey, hani NBA'de pozitif net rating üreten takım halinde ilk beşlerden biri bu. Hani Young da verimli oynuyor. Turner
Thaddeus Young bence hiç,
yani
mesela en çok gelişme kaydeden oyuncular arasında girmeli. Çok
girebilir,
enteresan
evet.
bir sezon geçiriyor
Girebilir.
yani. Hiç ismini bile anmazdık.
Tabii.
Ya rebound çekiyor. Ki ceza şutunu sokabiliyor. İşte oyunu kurabiliyor 4 numara pozisyonundan.
Orada sanki böyle Oladipo biraz top kayıplarını gerçi azalttı ama Collison da fena bir sezon geçirmiyor ama sanki bir tane daha böyle bir
O da
oyun kurucu
sakatlıkla
fena olmaz.
uğraştığı için Collison'u da şey yaptık. Tam sezonu giremedi aslında.
Yani Nate McMillan'ı biz buralarda çok eleştirdik. Yani NBA'in kötü koçlarından biri olduğunu düşünürüz ama bu sezon başarısız diyemeyiz açıkçası. Onun hakkını verelim.
Bence de. İyi toparladı diyebiliriz herhalde Indiana için. Toparlayamayan ama playoff potasında bir üst basamakta yer alan bir takım var. Bir galibiyet fazlasıyla Washington, Indiana'nın bir galibiyet önünde. Aslında son 10 maçında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet bir performansı var. Ama Washington'da, bilmiyorum bugün konuşalım seninle bunu. Böyle sahaya baktığımızda yolunda gitmeyen şeyler var.
Vay.
Mesela dün geceki Milwaukee maçı işte kaybettiler. İşte çok fazla top kaybı yapıyorlar. Konsantrasyon diplerde.
Charlotte değil miydi? Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Yani şey Bradley Beal hariç herhalde beklentiyi karşılayan var mı? Yani
Birazcık
Oubre
Otto Porter
ya,
belki.
ama Otto'dan bir çıkış bekliyorduk çünkü tam çıkış yaşında Otto,
Evet.
24 yaşında
Ya da
sanırım.
Kelly Oubre
Oubre
birazcık
biraz.
ivme arttırıyor. Ama yani geçen seneki kadro zaten John Wall, Beal, Gorta,
Yani aynı kadro duruyor canım.
Markif
Kadroları duruyor. Çekirdek kadro yerinde. Yani önemli bir ekleme yok ama önemli bir kayıp da söz konusu değil ama yani orada bir kere hani ben ilk programlarda söylemiştim John Wall'un kötü bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz.
toparladı sanki.
%70 defa atıyor John Wall ya. Yani %70'te. Saha içi yüzdesi %40'ın altındaydı. Uzunca bir süre şimdi o civarlarda. 41 falan. Asistleri biraz böyle onu LeBron için gelince de söyleyeceğim. Geçen senekinden farklı olarak asist top kaybı oranı daha kötü. Ve asistleri de asist pozisyonunu bekleyerek pas veriyor gibi. Sanki biraz Westbrook'laşmaya başladı. Ben bir iki maçını da izledim böyle. Kızgınım da bu sene John Wall'a zaten. Hani tamam topladı 30 sayı attı son bir haftayı 25-30 sayı ortalamayla geçti John Wall. Kabul ediyorum ama hani 8 top kaybı yapabiliyor. Hani takımı yönlendirmesinde ben o takımda daha iyi hak ediyor. Yani John
Yılın da
Wall'un
son
potansiyeli
5
daha
maçtır,
fazla.
bir yılda son 5 maçtır iyi katkı veremiyor mesela. Top kaybını John Wall'un iyi olması bir yılda etkiliyor.
Bir
Ya böyle
de
aralarında bir çekişme de var gibi sanki.
mesela Gorta bench'e gelse Oubre ile oynasalar daha mı verimliler? Şimdi onlara mı bakayım ben?
Ama çok kısalırlar.
Yani evet. Aslında en verimli beşlerinde Gorta var.
Ki 6.4 gibi bir şey görüyorum ben orada. Sen
Evet evet
söyleyeceksin
yani.
zaten
Wall,
şimdi.
Porter, Beal, Gorta, Morris ilk beşin net ratingi 6.4. Takımın genel toplamı ise 2. Tamam bu 5 çok verimli de maç içinde bazen izlerken sanki
Bir şey yolunda değil.
rakibe karşı hamle problemi de yaşıyorlar. Mesela Gorta'nın oynamaması gereken maçlarda Oubre daha çok süre alabilir. Oubre aslında iyi katkı veriyor.
Evet.
Kısa beşlerle oynayabilirler. Hani çok şutör bir takım mı? Yani hani Beal tehlikeli, Wall değil.
Şeyden
Porter
bench'ten Mahimi
tehlikeli.
mi geliyordu sonra?
Unuttum şimdi onu söyleyeyim.
Aynen.
Ama şimdi şöyle baktığımız zaman Washington hani NBA'de olmak istemeyeceğiniz noktalardan birinde. Hani playoff'a 5. sıradan girip konferans finali oynar mı?
Bence oynayamaz.
Oynayamaz, net. Konferans yarı finali oynar belki.
İşte o da 5'ten girdiği için 4'ten girecek takıma karşı
Yani ne
avantaj
yapacak?
sağlayabilir yani bu kadro.
Ne yapacak onu bilmiyoruz. Hani bu NBA'de pek olmak isteyeceğiniz bir yer değil. Playoff'un birinci turuna kadar gitmek gibi yapılanma gerekiyor Washington'da. Ama önce John Wall'un kendisini toplaması gerekiyor. Çünkü ben şeyi kabul etmiyorum. Yani 27-28 yaşında John Wall %70'de faul atıyor, %30'da üçlük atıyor. Hayır abiciğim. Böyle bir şey yok. Yani NBA'in en iyi iki yönlü gardıyım ben diyor. Bloğu falan var çünkü. NBA'in en iyi iki yönlü gardı %30'da üçlük atmaz. Değil. NBA'nin en iyi savunmacı gardı olabilir ama en iyi iki yönlü gardı değil. Yani Kawhi ile kendini karşılaştırmasın. Öyle bir şey yok John Wall için. Ama Beal'ın şeyini hakkını verelim. Harden'dan sonra Harden'ı iki kabul edersek. NBA'nin en iyi şu an ikinci numarası.
Evet.
Ya Clay'den daha formda, onu söyleyelim. Çok formda, gerçekten çok formda. Ya Clay 38 attı ama son haftaya kadar daha formdaydı.
Dün gece olanlar Hı-hı. için pek bir şey söyleyemeyiz ama genel toplama baktığımızda bir yıl çok daha iyi bir sezon geçiriyor. Washington cephesinde durumlar böyle.
Bir de şeyi söyleyeyim. Mesela Washington'la ilgili genel hani takımların karşılaştırılması, uyumlaştırılmış verimlilik, hani ofansif ve defansif verimlilikte ortalamanın küçük bir seviye üstünde daha iyi savunma yapıyorlar. Ortalamanın küçük bir seviye üstünde daha iyi hücum ediyorlar. Şimdi playoff takımı bu değil. Playoff takım bir şeyi çok iyi yapar. Mesela Boston açık ara en iyi savunmacı. Golden State açık ara en iyi hücumcu. Rockets'la birlikte. San Antonio çok iyi savunmacı. Hani tepeyi zorlayacak takımlar böyle ligin ortalama takımları olamaz. Yani Clippers'tan bir buçuk sayı daha fazla buluyorlar 100 pozisyon başına. Clippers'ın durumunu da herkes biliyor. Hani bu bir playoff takımı değil. Bu bir normal sezon takımı görüntüsü veriyor açıkçası. Ve hani
playoff'ta süpürülecek bir takım izlenimi de yaratıyor aslında.
Yani süpürülmezler herhalde. John Wall isyan eder ama bu açıkçası benim beklentilerimin altında kaldı Washington bu sene. Ben daha iyi hani Bullets döneminden beri böyle takip ettim dedin de hani tarihini falan da bildiğim bir takım, biraz üzücü. DC'nin takımının bu durumda olması.
Yani hamle şansı da çok gözükmüyor kısa vadede Washington için.
Gort'a bırakacağım dedi seneye. Kimi, nasıl bir hamle yapacaklar?
Ya bilmiyorum. Takas yolu falan belki açarlar. O zaman da yıldızlarından birine kıymak zorunda kalırlar. Pek zannetmiyorum bir yılda Vold ikisinden birini.
Ben de zannetmiyorum ya.
DC yani. Dışına çıkaracaklarını. O zaman diğer cepheye geçelim. Hı hı. Batı'da parlayan bir takım var. Son 10 maçın 7'sini kazandılar. Hatta şöyle, son 6 maçını kazanıp 2 gece önce Orlando'ya karşı bir mağlubiyet alan bir Minnesota Timberwolves var. Minnesota 29 galibiyet 17 mağlubiyetle 4. sırasında ligin, Hı-hı. Batı'nın. Ve ciddi bir playoff adayı oldu artık. Ve son 5 senedir bu gençler artık büyüyor dediğimiz Minnesota, Jimmy Butler'ın takıma gelmesiyle çok iyi bir ivme yakaladı ve ya şöyle diyelim, sezona yine çok kötü başladılar aslında. Hı hı. Ve son 20 maçlık periyotta Minnesota artık o olgunlaşma dönemini bizi izletmeye başladı. İşte Towns'ı olsun, Wiggins'ı olsun. Ya böyle aynı şekilde mesela veteran oyuncularından da iyi katkı almaya başladılar. Taj Gibson gibi. Ya senin fikrin bu takımın playoff'ta özellikle Batı gibi cadı kazanından bir konferans yarı finali yapma şansı olabilir mi bu sene?
Konferans bu arada Batı dedin ya, aklıma şeye baktım geçen, Doğu takımları sandığımız kadar kötü değil. Doğu'nun tepe takımlarının Batı'daki rakiplerine karşı performansı bayağı iyi toplamda. Hani Doğu artık o kadar da öyle çöp, hani LeBron'un çöplüğü değil. Hani LeBron yine orada kazanırsa ha Doğu kolay demeyelim. Bir, o aklıma gelmişken onu söyleyeyim bir kere. Şimdi bu tarafta Butler sezona bir başladı. 16 sayı, 4 rebound, 3 asist filan da ortalaması. Bunun 1,5 katına çıkardı son 20 maçta. Hani MVP performansıyla oynuyor. Artı eksi de Stephen Curry'den sonra son 20 maçın en iyi oyuncusu. Ve hani Butler mesela neyle bilinir? Savunmasıyla bilinir değil mi? Yani iyi bir hücumcudur ama elit bir hücumcu değildir. Butler
iyi hücum ederken elit bir savunma yapar aslında.
Ligin pozisyon başına atılan sayıda belli bir pozisyon top kullanan, çok top kullananlar arasında 8. Bu çok iyi Butler için. 20 pozisyon kullanıyor maç başına. 1.07 sayı buluyor. Bu Jimmy Butler oyunun iki tarafında da pek gözden kaçıyor ama bayağı son 20 haftanın MVP'si olacak kadar çok iyi oynuyor. Çünkü bu temel, mesela baktığın zaman toplam istatistikleri Oladipo'dan az. Daha az sayı atıyor mesela.
Son 20 maç deyince.
Ama oyunun çift taraflı etkisine bakarsak hani savunma verimliliği falan da en iyi olan oyunculardan bir tanesi. Paul George'dan sonra falan geliyor zaten. Çok iyi. Yayda özellikle Kavai'nin de olmadığı bir sezonda en iyi yay iki savunmacıdan biri. O hakkını verelim Jimmy Butler'ın. Bu takım buraya gelmesini sağlayan da zaten şeydir. Hala aynı süreleri alıyorlar. Hala Taj Gibson 40 dakika oynuyor.
Aynen.
Ligin en çok oynayan oyuncusu şey, baktım Wiggins.
Yani. Anthony Wiggins.
Ya, o da faal atamayan, şut atamayan bir oyuncu sağ olsun.
Faal, yani şöyle bir şut yüzdesi var ama orta mesafe daha çok sokuyor Wiggins.
Valla Wiggins'in basketbol IQ'su problemi var, bir de onu söyleyeyim ben. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama.
Ben de beğenmiyorum. Wiggins'i. Yani çok fazla... Şöyle bir de clutch bir oyuncu.
Evet.
Clutch bir oyuncu için şey eksiği var. Oyun bilgisi eksiği var gibi geliyor. Aslında senin IQ problemi de öyle bir şey herhalde. Söylemeye çalıştım.
Yani evet, oyun bilgisinde çok ciddi problemler ya var.
Mesela çok fazla isolation ezberi var.
Hı hı.
Ya daha kolayını tercih etmiyor çoğu zaman.
Ya
bu mesela ligde... elinizde Towns gibi bir oyuncu var.
Hı hı.
Ve sen kısasın bu takımda.
Hı.
Towns gibi bir oyuncuyu kullanıp hem dışarı açılıp savunmasını götürüp nasıl kolay potaya gidemezsiniz ya?
Yani bilemiyorum.
Taj Gibson gibi oyunu iyi bilen bir uzununuz var.
Ve hani Taj Gibson oyundaki
ofansif rebound katkısını tartışmıyorum.
Kurallar yani. İçindeki bütün pislikleri de yapar.
Yapar. Yani. Yani ne gerekiyorsa yapar işte sağ içinde. O yüzden 40 dakika oynuyor zaten bu takımda. Bu arada şeyi duydun mu? Sacramento takımın gençleşmesi için Zach Randolph, George Hill ve Vince Carter'ı artık çok kullanmayacağını açıkladı. Bu nasıl görüyorsun bunu? Mesela Bogdanović için iyi bir şans. Bu arada Bogdanović'in de 1.5 katı, 2 katı bir ivme arttırdığını söylememiz lazım burada.
Her şey Sacramento için.
Sacramento ben bir an geçmedim de sadece tamam. Soruyorum ya. Yani.
Valla Bogdanović için tabii bu şey. Ben Fenerbahçe'den giderken de NBA'de başarılı olacak. Yani o kadar çok siyahi olmadığına takmayın. Atletizmi de var. Oyun aklı da çok yüksek olduğunu söylemiştim. Olacağına hala inanıyorum. Daha da iyi olacak Bogdanović. Hala almadıysanız fantezi takımınızı alın. Öyle söyleyeyim.
Kararı nasıl görüyorsun?
Karar yerinde çok normal. Zaten o karar bekleniyordu. Evet. Hani Sacramento ile ilgili şey vardı ya. O kadar bir hani mess diyorlar. O kadar karma karışık bir rotasyon var ki. Son çeyreklerde net ratingi en yüksek takım Sacramento'ydu. Çünkü takımın bir bench'i yok. İlk 5 son çeyrekte böyle oynuyor filan hani. Bençler sahadayken son çeyrekte hani son çeyrekte oynayan bençler arasında. Çünkü takımın bir bençi belli değil. Kim oynuyor? Sacramento'nun da bir tane yeri garanti olan oyuncu var mı? Yok. Kim oynuyor belli değil. Karman çorman bir takım.
İşte şimdi Bogdanović. O geldi bu geldi. Bogdanović oynuyor. Bu Temprey'in çocuğun adı neydi? O oynuyor. Vidi Kolish'ten
bir oynuyor. Kolish'ten oynuyor. Yani bayağı Karman Fox bu arada bence şey kötü bir draft olmuş onu söyleyeyim de. Şeyi aklıma geldi. Minnesota ile ilgili bu arada unutmadan şeyi de söylemek istiyorum. Oklahoma'ya yenilmediler galiba bu sene değil mi? 3-0 mı?
Öyle bir şey olması lazım.
Buradan Orçun Bey'e de selamımı yollayayım. Tabii ki işler playoff'ta değişecek ama ben Minnesota'nın Oklahoma'nın üstünde bitireceğini ligi ve saha avantajını alırsa Oklahoma'ya yenilmeyeceğini playoff'ta düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
Hiç yani, yenilmeyeceğini yoksa...
Yok yenilir. Hani elenmez. Tecrübe farkı falan var. Kabul ediyorum ama Jimmy Butler'ın isyan ettiği bir takım izlemek güzel olur gerçekten.
Bakalım neler göreceğiz. Ben de Minnesota konusunda mesela geçen sene Golden State'e karşı da çok enfes maçlar oynamışlardı. Tabii o zaman Zach LaVine falan oynadı. O da LaVine döndü.
Döndü evet Chicago'da.
Chicago cephesinde. Ama Chicago'da işler iyi gitmemeye başladı LaVine'in dönüşüyle. Çünkü alışmış oldukları bir şey vardı. Son hatta bayağı yüksek bir galibiyet serisi yakaladılar.
Onlar tabii şeyi Chicago'dan da azıcık bahsedelim değil mi? Dördüncü şey olarak.
Girebiliriz yani Chicago'ya. Ya bu arada benim ligin, hala ligin şeyi...
Yani ligin Sacramento ile beraber en kötü ve Phoenix'le beraber 3 takımdan biri olması bekleniyordu ama Mirotić döndükten sonra bayağı bir galibiyet aldılar. Mirotić şey dedi zaten takas olma ihtiyacı şey takas olma durumu ihtimali beni motive ediyor dedi. Mirotić bayağı etkili zaten hem oyunu açma anlamında hem rebound katkısı filan da var. Çok önemli bir oyuncu. Ve tabii hani Markkanen. Kristan etkili oynuyor. Hani Kristan yapabileceğinin potansiyelin sınırında oynuyor bence Kristan.
Bence de %100'lük oynuyor.
%100'lük oynuyor. Markkanen 103'lüğe ulaşan...
Ha onu söylemek lazım da Markkanen
41 maçta.
En hızlı 103'lüğe Damian Lillard'dan sonra en hızlı 103'lük isabeti bulan çaylak oldu.
Yani ve Damian Lillard'ı geçti. Yani Stephen Curry'yi falan da geçti.
Hepsinin üstünde. Birinci sırada.
Tabi bunun oyunun dönüşümünde etkisi var ama.
Ha, aslında buna birazcık işaret etmek lazım. Yani bir power forward'in en hızlı 103'lük isabetine ulaşması bir çaylak olarak. Sanırım oyunun geldiği yeri en iyi anlatan örneklerden bir tanesi.
Şimdi orada LaVine gelmeden önce Dan, Holiday, Valentine, Markkanen, Lopez, işte Bench'ten Bobby Portis filan.
Allah Allah.
Böyle karmaşık bir kadro vardı. Ama alışmışlardı.
Falan yaptılar.
Ama yani alışmışlardı birbirlerine. Holiday evet. Mesela şut yüzdesini düzeltmişti filan. Şimdi LaVine geldi. İşler biraz karıştı sanki. Hani dediğin gibi Chicago'da çok bir şey beklememek lazım. Markkanen, yani Lavin, Butler takasını bir kere kesinlikle kaybettiler, onu söyleyelim. Yani Jimmy Butler bulmak bir daha çok zor. Ama Markkanen'in sırasını almış olmak onlar için ve oradan Markkanen'i seçmek iyi. Hani çünkü mesela
geleceğe yatırım.
Hep böyle Nowitzki ile karşılaştırılır ya. Porzingis de mesela onunla karşılaştırıyor. Nowitzki ayrı, özel, onunla karşılaştırmayalım da. 30 bin sayı barajını geçmiş biriyle. Hani Chicago'nun geleceğe ilişkin neyi düşünebiliriz? Dan, Lavin, Markkanen çekirdeği yürür mü? Bence yürümez. Robin Lopez de mesela iyi bir sezon geçirmiyor bence. Yürür mü? Ya biraz abilik yapıyor.
Ya bu
yürümez sezon... Yani Mirotic takaslayacaklar. Bir draft hakkı alsınlar.
Seneye bakalım.
Ya ama kaç senedir böyle diyoruz değil mi Chicago için? Derrick Rose'dan sonra bir bakalım.
Bakalım ne olacak. Ya ama Butler hiç bu kadar kötü olmamışlardı
tabii. Bayağı kötüler ya gerçekten.
Hiç bu kadar kötü ve potansiyelsiz bir takıma sahip olmamışlardı.
Çok kötü. Yani Phoenix ve Sacramento'dan
sonra... Buna rağmen beni şaşırttılar bu arada.
Ya iyi maçlar.
Tebrik etmem lazım. Tabii canım. Yani galibiyet serileri var ki. Hani mesela 10 galibiyet mi aldılar? 10'da 9 mu yaptılar? Hı-hı. Öyle bir galibiyet serisi var. Ki beni o şekilde, o yönde şaşırtan bir takım daha var. Son 10 maçın 8'ini kazanan bir Miami'den bahsediyoruz. Tamam, Hasan Whiteside dönmüş olabilir.
Sessiz sedasız.
Ya ben bu takıma da şey diyordum, hani en kötü 6-7 takım arasında sayarım Miami'yi bu sene. Çok potansiyelsiz, potansiyelsiz demeyeyim, çok potansiyelli ama bir sürü problemi olan, problemler içinde bir potansiyel yaratmaya çalışan bir takım. Bir Spoelstra var.
Spoelstra ne diyor plesi? Büyük iş çıkarıyor.
İyi bir koç bence de. İşte kaç galibiyet? Tepedeler, dördüncüler yani.
Bak şimdi şöyle bakıyorsun. Kim oynuyor? Dragic, Josh Richardson, James Johnson. Dört değişiyor bazen. Hani Johnson dörde falan kayıyor. İşte Olinik bazen başlıyordu, bazen bench'ten. İşte Hasan kötü bir sezon geçiriyor aslında bakarsan, sakatlığının etkisiyle. Hani bu kadro ne yapar? Bu kadro playoff falan yapamaz şimdi NBA'nin kokusu. Ama yapacak gibi duruyor gerçekten. Hani ki Dragic de sezona çok kötü başladı.
Hepsi problemli.
Yorgun başladı. Ama şeyi, hani Spoelstra'nın mesela Josh Richardson'ın üzerinden çizdiği son toplar sosyal medyada var. Görebilirsiniz. Buzzer attığı. Hani onları falan izlerseniz Spoelstra'nın maç
içerisinde
potaya gidip attı. Josh Richardson'ın yükselişi, James Johnson'ın asist yeteneğinden faydalanması. Olinik'e mesela tepeden şey dedi.
Olinik'ten
daha çok üçlük atacak, evet, dedi Olinik mesela. İstiyoruz üçlük atmasını. 3 deniyorken
7-8 denemeye başladı. Kelly,
yani hani Hasan dışında şutör bir takım hevesi vardı. Onu yaptı ama bu hani şey, bir yere gelebilirler mi? Playoff'a kalırlar ama o kadar. Daha fazlasını beklememek lazım. Tanking yapmayan takımları ben böyle çok saygı duyuyorum, onu söyleyeyim. Dallas gibi, Miami
şu
gibi.
Şu anda yapan yok ama. Belki Phoenix başlar yapıyor.
Phoenix başlar, Atlanta başlar.
Atlanta da çok kötü bir sezon
başlayacak. İşte Sacramento da başlar ama işte Dallas başlamayacak. Miami başlamayacak mesela yani. Ne olursa Chicago olsun. Chicago'da bilmiyorum. Onlar yanlışlıkla maç kazanabilir. Atlanta da yanlışlıkla maç kazanıyor.
Evet.
İstemeden Spurs'u falan yeniyorlar. Neyse.
Sorunlu. Ersan 20 attı bu arada Spurs maçında sanırım.
İşte Ersan'ı gönderip mesela onlar, dipnot vereyim. Bir şey, Ersan ve Bellinelli'yi gönderip bir draft istiyorlar iki tane. Birer birer.
Mantıklı.
Için. Yani bence de mantıklı için. Yani yapılanmaya çalışan bir takım için. Mantıklı.
Biraz takımların içinden çıkıp aslında şöyle söyleyeyim. Bir de oyuncuları konuşalım. Senin notların var mesela Darius Miller'a dair.
Evet, Darius Miller. Brose'deki Darius Miller. Hani Euroleague'i takip
yanlış
edenler
olmasın
bilir. Pelicans'da şu an maç başına 6.3 pozisyon kullanıyor. Az pozisyon kullanıyor ama ligin pozisyon başına en çok sayı üreten oyuncusu 1.20. Curry'den daha iyi. Hani Curry tabii ki karşılaştırılamaz. Çok top kullanıyor ama hani Darius Miller ve Etan Moore Pelicans'ın bayağı verimli 3 atan oyuncuları. 3 attıkları için zaten burada. Ve Darius Miller çok da az top kaybı yapıyor. Yani şutu atıyor, işine bakıyor. O kadar. Hani görevini kabul etmiş durumda.
Ortalama bir savunma ortaya koyuyor.
Yani o listede Kyle Korver falan da var. Normal, hani bunlar çok şaşırdığım şeyler değil ama Darius Miller'ın orada olması gerçekten önemli. Avrupa'nın en iyi 3 numaralarından biriydi. Tutulamadı ne yazık tabii ki.
Sen bayağı severdin.
Ben çok severdim.
Keşke alsak falan.
Bir de şeyi söylemek istiyorum yine oyuncu notu olarak. Artı eksi de Butler'ı söyledim. Son 14 maçta Curry artı 178. Curry sahadayken Golden State.
Ve şaka mısınız?
Bir ara %70 civarında true shooting'i vardı. Yani inanılmaz. 30 sayı ortalamayla oynuyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela Chris Paul Theodosius eşleşmesinde Chris Paul'un bacak arasına attığı pas şey geçmesi hep dönüyor sosyal medyada ama Theodosius sahadayken 100 pozisyon başına 3-4 sayı daha fazla buluyor. Net artı
Net
eksen bunda.
verecekti.
Clippers. Teo benim beklediğimin hani fizik sorunu yaşayacağını düşündük. Üstünde bir
Benim
sezon
de
geçiriyor
beklediğimin üstünde.
açıkçası.
Benim
Yani
de
saygıyı
beklediğimin
hak ediyor
üstünde.
Theodosius. Hani izleyin.
Clippers'taki çıkışında farkındayız.
Tabii ki. Yani Beverly'nin olmadığı, Austin'in sakat olduğu, Gallinari'den faydalanamadıkları bir sezonda bayağı da maç kazanmış durumdalar.
Potasındalar.
Yani hani haklarını verelim ve ligin tam ortalama hücum ve defansif verimlilikleri
Tam
var.
göbekte yer
Tam
alıyor.
ortadalar. Lig ortalamasındalar. Bu kadar eksik ve problemli kadro için başarıdır bence
Ben orada listede bir şey dikkatimi çekti.
yani.
Açabilirsem eğer. Bir saniye. Ha yok, yanlış görmüşüm. Tamam. Bir an Caz'ın ofansif ratinglerinin çok yüksek
Yok
olduğunu
yok
gördüğüm gibi geldi de yok. Onlar da ortalama bir takım aslında. All Star oylamasına doğru geçiyorum yavaş yavaş Dugan. Sen şimdilik All Star 5'lerinin tahmini en çok oynanan 5'leri bir yazdın çıkardın bizim için.
Yani Kyrie, DeRozan, LeBron, Giannis, Antetokounmpo, Embiid. Bu tarafta da Curry, Harden, Durant, Davis, Draymond. LeBron ve Curry en çok oy alanlar.
Ya bu şaşırmadığımız bir
Yani.
oylama, şaşırmadığımız bir All Star listesi olacak herhalde. Ya yeni formatı merak ediyoruz. Senin bir ara Yanis'in daha çok oy alabileceği konuşuluyordu ama herhalde
Evet.
LeBron.
Ya LeBron. Ya şimdi şey taraftar oylamasında da tuhaf da Lonzo Ball filan listede. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor ama Zaza'dan iyi en azından. Bu seneki oylama biraz daha mantıklı gitmiş. Yani Zaza'nın en çok oy aldığı front court oyuncusu Zaza değil en azından onu söyleyebiliriz. Bence mantıklı seçimler normal yani.
Bence de ben de beğendim.
Çok şey değil. Normal.
Özellikle DeRozan'ı
DeRozan
görmek
hak ediyor ama.
sonuna kadar.
Hak ediyor yani.
E bir yıla ne dersin?
Bir yıl All-Star olur zaten bence. Yani
Olacak.
olmalı.
Koçlar seçer en
Olmalı.
azından.
Yani şey kaptanlar seçer.
Kaptanlar
Yani bu tarafta Clay falan da girer. Embiid tabii işte şey oranın şovmeni olarak.
seçer
Bakalım ilginç yani 160-175 biten bir All-Star
evet.
izlemek istemiyoruz artık.
Peki
Bakalım
şeye
ne
ne
olacak.
dersin? Westbrook Embiid karşılaşmasına All Star'da bir olay olmuştu sanki.
Benim Westbrook'u sevmeyen biri olduğumu biliyorsun. Hani ben
Evet.
Westbrook'un verimsizlik abidesi olduğunu düşünüyorum. Ama Westbrook Embiid kavgasında Westbrook haklı abiciğim. Embiid bir dursun bir saniye.
Bir sakin.
Bir sakin. MVP'ye karşı oynuyorsun. Daha hayatında playoff oynamamışsın. Bir sakin. Ayrıca normal sezonda da maç seçiyorsun. Embiid maç seçiyor. Şimdi onun adını
Yatıp
koyalım.
yatıp oynuyor.
Yatıp yatıp oynuyor yani. O kadar
Porzi için
sakat.
diyebilir miyiz?
Porzingis de öyle.
İkisi
Porzi
de
de öyle.
sanki sakatlık yaşamamak için bir
Yatıp yatıp. Arada bir
yatıp oynuyorlar.
dinleniyorlar. Yani. Back to back'lerin birini şey yapıyorlar. Embiid bir sakin abiciğim. Bir dur bakalım. Kendini öyle hemen Hakim Olajuwon yerine koyma.
Bir de ben not olarak çaylaklardan birazcık konuşmak istedim. Senin de fikrini almak istiyorum. Şimdi en iyi çaylak kim seçilecek? Herhalde Ben Simmons bu sene en büyük aday. Geçen sene draft edilmiş olmasına rağmen bu sene ilk kez oynadığı için çaylak pozisyondan oylamaya dahil olacak Ben Simmons. Ama sanki ben yanına yakın oynayan oyuncular olduğunu düşünüyorum. Donovan
Evet.
Mitchell gibi. Ne bileyim. Yani bu şekilde ona rakip
Oyuna katkı
olabilecek
anlamında bakarsan Jason Tatum da mesela
Jason
istatistikler parlak
Tatum.
değil ama Tatum da
Tatum'un
yani
o
o
istatistiği
istatistiklerle
yönünden dolayı
olamaz.
alamayacak gibi geliyor bana. Ama
Donovan
Tatum'un da şöyle bir maçı var mesela. 6 sayı, 6 rebound, 6 blok, 5 top çalma. Ya böyle maçları var Jason
Mitchell
Tatum'un ya.
var. Oluyor. Yani o
Ya bana denk geldiği için
yani
biliyorum
Ben
yani.
Simmons'ın olmaması gerektiğini
Triple'a
düşünüyorum
yakın
ama
bir performansı var Ben
ya bu şey ve
Simmons'ın.
ben böyle bu yani Fila'nın gerçekten prosesi çok dikkat çekici ama biraz da böyle Golden State gibi itici gelmeye başladı artık. Hani yani böyle yatmalar. Mesela Markel'le ilgili ben saydım 20 tane tek tek saydım 20 tane sakatlık güncelleme haberi gelmiş ya. Markel'le ilgili. Ben en son videosunu gördün. Nasıl bir tuhaf bir şut atıyor. Böyle değildi bu adamın şutu.
Evet.
Şutu değişmiş çocuğun. Ama sonra mesela üniversitedeki faal yüzdesine baktım 65. Acaba hiçbir zaman mı iyi bir şutör değildi? Hani Markel ne oluyor belli değil. Embiid bir sene iki sene yattı. Ben Simmons bir sene yattı. Ben Simmons'ın bir sene yatacak sakatlığı yoktu, kusura bakmasına inanmıyorum yani. Antetokounmpo'nun Eurobasket'i kaçıracak sakatlığı nasıl yoksa Ben Simmons'ın da yoktu. Hani bu biraz bana böyle bir itici gelmeye başladı. Ama bakalım yani Ben Simmons tabii ki hak ediyor şu an, ne olur yani. Ona Donovan Mitchell rakip ama Ben Simmons'a verirler. Öyle
Ben
söyleyeyim.
Simmons'a verirler gibi duruyor. Donovan'ı da tebrik etmek lazım bu arada. Hani hiç biraz şey oldu yani, underdog. Bu en iyi çaylaklarda özellikle. Yani Donovan
Ya Rubio
geldiği...
öyle oynuyor ya. Rubio öyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Rubio hani açın bakın, Rubio'yu bayağı faul çizgisinde savunuyorlar. Umurlarında değil Rubio. Hani bu bir takımın oyun kurucusu Rubio'ysa ciddi problem var demektir.
Bence de sorunlu. Bakalım kim alacak? Ben Simmons bence de favori var bu arada. Benim de
Yani.
tahminim o yönde. Şimdi biraz da şeye geçelim. Bu son olarak yani programımızı kapatmadan önce konuşmamız gereken. Bu arada senin notun var mı aklımızda kalan?
Sen şöyle bir tane de ben bir magazin vereceğim.
Ha işte magazin kısmını beraber konuşabiliriz. Ya şimdi birincisi şey, bu Paul Pierce, Isaiah Thomas diyaloğuna Rondo da katıldı. Şimdi Paul Pierce onun formasının emekli edileceği günde Isaiah Thomas'ın
Onurlandırılması.
övgü maçının olmaması gerektiğini söyledi. Cleveland'a karşı işte Isaiah Thomas'ın böyle bir şeyi gölge düşürmesini istemiyor. Ya bana biraz bencilce gelmişti. Sonra Rondo dedi ki Isaiah ne yapmış?
Evet, öyle.
Isaiah Boston'da ne yapmış ki övgü maçına çıkıyor? İşte övülecek orada.
Yani konferans finaline çıkmak Boston için, burası Phoenix değil dedi. Hani diğerlerini aşağılamak istemiyorum ama
Evet.
Boston'da konferans finalini başarı olarak görülmez dedi. NBA'nin en çok şampiyon olan takımından bahsediyoruz. Doğru. Ben Rondo'yu haklı buluyorum burada.
Rondo haklı.
Bence yani sen farklı düşünebilirsin. Rondo haklı. Isaiah Thomas ne oynadı abi? Bir sezon 29 sayı ortalaması yaptı diye Boston'u,
Ya övgüye gerek yok ama
yani
Boston
bir basamak
taraftarı
olarak kullandı Boston onu. Yani Boston'ı bir
ha,
yere
Boston
taşıdı.
seyircisinin sevdiği bir figüre dönüşmüştü.
Ya tamam
Biraz bunu
işte
unutuyorlar mesela.
yani.
Paul Pierce de öyle severdi bu takım, bu taraftar. Isaiah Thomas'ı da öyle bağrına bastılar. İşte kız kardeşini kaybettiği zaman döndü, maça çıktı. Ya biraz da duygusal bir mesaj
Tamam,
var
dişi
orada.
kırıldı, maça çıktı. İşte belki Gordon Hayward onun sayesinde geldi takıma filan.
Evet.
Belki ya da işte Horford onun sayesinde. Kabul ama bunlar yani Boston'ın tarihinde o kadar çok efsane var ki. Hani Phoenix değil gerçekten Boston'ın,
Değil.
hani Boston'ın oyuncuları Phoenix'te olsa bütün takım herhalde şeye asılmıştı. Öyle söyleyeyim,
Emekli
tavana
edilmişti bu
yani.
arada.
Hani Boston'da o kadar büyük oyuncular var ki, en son işte Giorgio'nun şeyin haberi çıktı, onu okudum. Yani saymakla bitmez ya. Yani saymakla bitmez. Isaiah Thomas bir sezonda en yüksek sayı ortalamasını tutturmuş oyuncu olabilir Boston'da ama kusura bakmasın yani Boston'ın efsanelerinden biri değil.
Ben de bu NBA'in bu şeyini anlamıyorum. Bu konuya şöyle yaklaşabilirim. Ya bu konuyu bu kadar abartmanın ne gereği var? Alkışlayın
Yani evet.
istiyorsanız. Alkışlasınlar Isaiah Thomas'ı. Ne fark eder Paul Pierce'ın emekli edilirken forması? Yani
Yani o
bu
da olabilir, evet doğru.
Ego çarpışmaları beni yoruyor. Basketbolun dışında bir şey izliyorum artık yani bunları okuyunca. Ve hoşuma gitmiyor.
Rondo da sever öyle şeyleri
Rondo da
zaten.
sever.
Deli.
Paul Pierce bencilce bence davrandı. Ki severim kendisini. Oradan şeye geçelim. Bir magazinin haberi daha var. Magazin demeyelim aslında. Bu bayağı aslında bu birkaç gündür bayağı kavga ve işte gerilim haberleri okuyoruz. Öncelikle işte Houston Clippers mevzusu patlak verdi. Griffin tek başına Houston'ın tüm oyuncularıyla tek tek kavga etti bayağı saha içinde. Hani bireysel birbirine müdahale olmasa da ki Titan'ın yırtılmasına kadar bir sürü darbe aldı. Eric Gordon'ı saha dışına itti. Top fırlattı. Bir şeyler bir şeyler.
Chris Paul tünel açmış.
Chris Paul
Nerede abi o tünel ya? Tünel muhabbeti nedir ya? Neyse.
sonra da soyunma odasını bastığını söylediler Clippers'ın.
Ve kapıyı
Houston'a haz veriyor.
deviremediler, öyle
Kapıyı
mi?
devirememişler.
Yani 2 metrelik canavarlar kapıyı deviremediler, öyle mi? Yani buna inanalım mı biz şimdi?
Bence biraz abartı.
Yani Capela filan da kapıda. Yani Capela kapıyı deviremiyor, öyle mi?
Bu arada Wesley Johnson'ın Capela'ya bir bloğu var ki ondan sonra ben de deviremeyebilirdim kapıyı yani.
Ya ben bu kavga şeyinin bir kere Martin Luther King gününde olması çok ayıp. Ya ben olsam sonuna kadar sabretmeye çalışırdım. Çok anlamlı bir günde böyle kavga olmamalı. İki, abi fake olduğunu düşünüyorum ya.
Sen fake olduğunu
düşünüyorsun. Fake olduğunu düşünüyorum. 90'lar geçti. Ron Artest dönemi de geçti. 2005'te de değiliz. Fake bu kavga.
Ya sağ içindekiler fake değildi şimdi. Bayağı üstüne gittiler.
Ama o soyunma odası falan fake bence.
Ya bence soyunma odası biraz olayı şey, büyülü göstermek.
Niye böyle bir şey yaptılar onu anladım. Cezalar falan geldi. Ariza falan ceza aldı.
Ariza, Jared Green 2 maç. Griffin'e verildi mi tam göremedim.
Ya para cezası falan da para gelecek. Para cezası
kesin verirler. İşte maç içinde Ariza ile Griffin zaten direkt atıldı. Bu arada Griffin atıldığı pozisyon sadece Griffin tek hatalı, yani hatalı olduğu pozisyon oydu. Gitti Ariza'ya laf söyledi.
Evet.
İkisi atıldı sonra.
Ya ben bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Ya ben biraz şey oldum ya. Hani Houston cephesinin Griffin'e kurulu mu gelmiş onu anlamadım yani. Sağ içinde kavga etmeyen bir oyuncu bile yok.
Niye Griffin'e kurulu geliyorlar ki? Ne yapmışlar ben onu da bilmiyorum.
Ya da sağ içinde bir
şey oldu.
Sürtüşme oldu bilmiyorum yani. Özellikle Chris Paul'la bayağı gerildiler maç başında.
Ha mesela. Onu diyeceğim ben de. Yani Chris Paul'un, biz Chris Paul'u daha sakin bir oyuncu bildik. Bu sene bayağı sinirli. Lillard'la kavga etti. Bu maçta kavga etti. Ne oldu yani? İşler de yolunda gidiyor. Niye sinirli? Bu kadar anlamış değilim.
Acaba üstünde işler yolunda. Eksik şeyi bu mu gördü acaba? Aggression.
Ama yani bir reaksiyona ihtiyacı yok ki takımın. Oynuyor zaten Houston. Harden yokken direksiyon da onda.
Bilmiyorum, biraz baskı altında da geliyor bana Chris Paul aslında.
Yine konferans finali yapamayacağım baskısını. Allah, Kawhi'nin da olmadığı yerde yapabilir onu.
İnşallah yapsın artık yani.
Kawhi de sakatsa Spurs bu sefer eleyemeyebilir ama yapar herhalde ya, bu sefer yapar.
Spurs yani. Bu sefer eleyemeyebilir cümlesinde ben literatürden kalktı diye biliyorum.
Geçtiğimiz yıllarda. Yani. Ama işte Kawhi yok.
Ne fark eder?
Ya işte playoff'ta fark ediyor.
Popovic fark ediyor. Bertans'tan falan 28 sayı alır. Bir şey yapar yani.
Alıyor vallahi, evet haklısın. Vallahi alıyor.
İşte Murray falan. Bu arada Murray nasıl görüyorsun ya?
Şu an Spurs oyuncusu değil.
Ben beğeniyorum. Şu an değil, olmasa da bir iki.
Valla biraz daha... Westbrook abisine özenme hali var. Milletin elinden rebound falan çekiyor. Ben ona biraz kızgın.
O zaman hemen okuyamaya transferini gerçekleştirelim.
Bir tane de ben şey söyleyeyim. Tabii. LeBron, bir haber okudum. Yıllık 1,5 milyon dolarını kendi bu sağlığı için kullanıyormuş. 1,5 milyon dolarını, yani fit kalmak için. Kriyoterapi, bu soğukla böyle soğuk hava banyosu gibi bir şey bu. O gibi şeylere 1,5 milyon dolar harcıyormuş. Yani inanılmaz ya. Sonra tabii LeBron nasıl 82 maç çıkarıyor? Çıkarır hani, zaten daha
oyuncunun kendine bakması önemli.
Tabii ki. John Stockton şey demişti ya, nasıl kaç sene 15 20 sene 82 maç oynadın. İyi bir masörüm vardı dedi. Hani şimdi o seviyede değiliz artık. Çok fazla bakım olanağı var. Ama mesela 1,5 milyon dolar harcamasını da beklemiyordum. Benim için ilginç bir haber oldu bu LeBron'un. Ve sadece LeBron değil. Başka oyuncular da...
Yapılan başka oyuncular da var.
Başka oyuncular da harcıyorlar bu paraları.
Bu arada Kawhi'nin sakatlığı da ciddi.
Evet.
Yine.
Süresiz kadro dışı. Yani. Üzgünüz.
Geçmiş olsun spor camiasına. Bu arada LeBron'la ilgili bir şey daha var. LeBron şöyle bir açıklaması var en son. Oynadığım en zor sezon. Kariyerinde.
Özet olmuş.
Bu gerçekten bu sezonu özetliyor.
Çok problemli. O takım şu an Golden State'e karşı hiçbir şansı yok. O kadar net söylüyorum. Yani Anthony Davis'e falan ihtiyacı var Golden State'i yenmesi için.
Isaiah ne diyorsun? Dönebilir mi yani?
Ben Isaiah'ın overrated olduğunu düşünüyordum geçen sene.
Evet, bunu biliyorum zaten. Sen
bu sezon dönebilir. 20 sayı ortalaması tutturabilir ama oyuna katkısı ne olacak?
İşte bilmiyorum, bu takımdan ne
çıkacak. Devin Booker da 30 atıyor. Yani oyuna katkı ne? Önemli olan biraz da oyun katkısı. Ona bakmak lazım.
Bu hafta da bunları konuştuk. NBA podcast'imiz önümüzdeki haftalarda tekrardan sizlerle beraber olacak. Umarım Orçun'u da burada görürüz bir dahaki haftalarda. Çok güzel hazırlanmışsın Togan bu arada. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sen de güzel hazırlanmışsın.
İyi haftalar diliyoruz hepinize. Basketbolla kalın. Euroleague podcast'imize görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.